Babam öldüğünde ağlamadım. Iris Galey.
Ayrım 17.
Orada oturulabiliyor ve geçmekte olan insanlara bakılabiliyordu. Özellikle de bu 20 genç bayanı görmek için dönen gençler ve adamlar İngiltereli bayanlar diyorlardı. Ivo'yu neredeyse hiç düşünmüyordum. Burada o herkes için neyse benim için de oydu. Zira öğretmendi. Basitçe herhangi bir kız olmayı o kadar çok istiyordum ki ve öyle herkes gibi tasasız bu heyecanı zamanın tadına çıkarmak. 3 gün sonra o darılmıştı ve beni görmezlikten gelmeye başlıyordu. O eski kurşunumsu ağırlık yine üzerime çullanıyordu. O restoranda herkes pastasını seçerken beni bir kenara çekiyor. Senin için havaymışım gibi düşünebilirsin. Bilirler diye söyleniyordu. Bu Paris gezisi senin için beni unutmak ve önemsememekten başka bir şey değil herhalde. O zaman benim için hiçbir şey hissetmiyorsun demek diyordu. Ivo, böyle yapma. Benim için hiç de kolay değil. Hele Magda ile birlikteyken sana o kadar aşık olan onunla, o ve annesi sadece senden bahsediyorlar ve bu benim için yeterince rahatsız edici. Kendimi zaten berbat hissediyorum yanlarında. Niçin normal davranıp herkes gibi zevkini çıkarmıyoruz, sadece öğretmenleriyle olan kızlar gibi? Öyle mi? Bu zübbeler senin için benden daha mı önemli? Onlar tarafından kabul edilmek senin için daha önemli, öyle mi? Ivo, lütfen, hayır. Haksızsın ve bana acı veriyorsun. Ve sen mantıksızsın. Ben onlar tarafından davet edildim ve Magda benim kız arkadaşım. Biz okulumuzun grup gezisindeyiz. Öyleyse buna göre davranmamız ve dikkatli olmamız lazım. Bunu olduğundan daha da zorlaştırma. Seni sevdiğimi ve seninle birlikte olmak istediğimi biliyorsun. Fakat şaşırarak ondan uzaklaşıp sadece kendim olmanın çok iyi olduğunu farkına varıyordum. İyi öyleyse, baş başa bir gün için bir mazeret bulacağım. Bunu bana bırak. O gidiyordu. Masama sessizce geri sokuluyor ve pasta istemediğimi söylüyordum. Niye bana sanki birdenbire Paris'teki tüm ışıklar söndürülmüş gibi geldi? Niçin beni bu kadar çok sevdiği ve özlediği için sevinemiyordum? Magda, sinirli görünüyorsun ama. Ne oluyor diye soruyordu. Bizi konuşurken görmüştü. Hep seni arıyor gibi görünüyor. Okulda Fransızcan, yoga ve matematikten dolayı. Ama burada neden? Her zaman diyecek bir şey buluyor anlaşılan. Ben de bilmiyorum. Öğretmenlerden nefret ediyorum. İkimiz için utanıyordum. Ertesi gün Magda'nın annesi bize öğretmenimiz Bayan Patsy O'Neill'dan bir telefon aldığını bildirmek için odamıza geldi. Annem kendisi için bazı Fransız eşyaları temin etmemi rica ediyormuş. Yan caddelerin birindeki küçük bir otele götürmek için bir taksi beni alacakmış. Taksi beni yan caddelerden birindeki küçük bir otele götürdü. Camdan giriş kapısının arkasında Ivo duruyordu. Tüm yüzü küçük bir çocuk neşesiyle ışıldıyordu ve ben kendi kendime kendine hakim ol emrini veriyordum. Beni aceleyle asansöre, gıcırdayan bir demir yığınına ve sonra da küçük bir odaya götürüyordu. Ne haber? Nasıl yaptım ama? Hadi gel canım. Sana karşı dün o kadar iğrenç davrandığım için üzgünüm. Seni o kadar çok seviyorum ve öyle çok özledim ki. Hararetle bana sarılıyordu. Ben kendimi iyi hissediyordum. Dışarıda bir kara tavuk kendi yalnızlık şarkısını söylüyordu ve ben küçük otelin bayağılığını görmemek için gözlerimi kapıyordum. Kendimi orada çok adi hissediyordum. Paris kaldırımlarında gördüğümüz orospular gibi. ''Sen o kadar güzelsin ki'' diyordu. ''Tüm gözler önünde, kolumu beline dolayamam. Çok gaddarca.'' ''Evet, hep kendine hakim olmak zorundasın.'' Kendisi yatağa oturuyordu ve beni de kucağına çekiyordu. Ben Magda'nın güzel bir çift ayakkabısıyla onun en iyi tayyörlerinden birini giyiyordum. Kendimi oldukça şık buluyordum. ''Oysa niçin o gülünç kostümlerinden soyunup kollarıma gelmiyorsun?'' Onların içerisinde tıpkı annesi gibi giyinmeye özenen küçük kızlar gibi görünüyorsun diyordu. Gülüyordu. Dolu dolu 4 saatimiz var. Bunlar hoşuna gitmiyor mu? Ben bunları çok güzel buluyorum. Çok kötüsün diyordum. Birincisi bu tür pılı pırtıya asla gücüm yetmez. Dolayısıyla o konuya hiç girmeyelim. Bu zübbeliği sana bulaştırmak istemem. İkincisi seni sade bir kız olarak olduğun gibi seviyorum. Bu arkasındaki Dior ya da başka bir etiketten adını alan, zaten başlı başına saçmalık olan bu lüks paçavralarsız. Ve üçüncüsü, senin elbiseye ihtiyacın yok. Onlarsız çok daha güzelsin. Ne harika olurdu el ele şehirde dolaşmak, bir sinemaya, bir şeyler içmeye ya da alışverişe gidemez miyiz? Sadece ikimiz. Paris yeterince büyük. Çok güzel olurdu sadece ikimiz, tamamen özgür ve yalnız. Peki, tamamen özgür ve yalnız birbirimizle koklaşsak nasıl olur? Biliyordum. Bunu onun kadar ben de isteseydim çok normal olurdu ama kendimi keyifsiz hissediyordum ve havamda değildim. Niçin seks benim için sık sık rahatsız edici bir şeydi? Tüm kızlar bundan konuşup hep bunu hayal ediyorlardı. Sokaklarda koşturup bir kahve veya sinemada oturmanın neresi harika? Nihayet baş başa ve rahatsız edilmeden bir arada olabileceksek eğer... Bana ne oluyordu böyle? Onun hislerini yaralamak üzereydim. Cilveli bir gülücük takınıyor ve eteğimi yere indiriyordum. Ceketimi çıkarıp ayakkabılarımdan kurtuluyordum ve üzerimde sadece nazik iç etekliğimle onun yanına yatağa oturuyordum. O yanağıma şaşırtıcı bir öpücük konduruyordu ve lavaboya doğru gidiyordu. Kızararak onun havasına ayak uydurmaya çalışıyordum. Hemen ardından o geri dönüyordu ve ilk defa onun güzel kaslı vücudunu görüyordum. O arkamdan yatağa girip örtünün altında kıvrılıyordu. Kilotunu hala giyiyordu. Donmuşçasına ben de orada oturuyordum. Üşümüyor musun? Benim ayaklarım dondu. Öyleyse o zavallı küçük ayakları ısıtalım. Dokunmak için o tarafa eğiliyordu. Sonra beni kendine çekip üzerime örtüyordu. Onun vücuduna dokunuyordum ve sonra da artık hareket etmeye cesaret edemiyordum. Yine buradayım diye düşünüyordum. Yine istemediğim bir şey yapmak üzereydim. Benim isteklerim o kadar önemsizdi ki bir şey yapmıyordum. Dün Paris'te öyle çok keyifliydim ki savunmasız, zararsız bir sevinç. İğrenç bir bulantı gırtlağıma kadar yükseliyordu. Beni gürlemeye, tekmelemeye ve bağırmaya zorlayan bir şey. İstemiyorum, istemiyorum. Neden, niçin bilmiyorum ama istemiyorum. Ne kadar aptalca, cahilce ve yaralıcıydım. Buna hakkım yoktu hiç. Aksine uyumak zorundaydım. Orasının nasıl sertleştiğini hissediyordum. Birden babam olmuştu o. Ne zaman biraz şefkat ve yakınlık ümit edecek olsam, bu tehdit titreterek uyanıyordu. O çirkin kafasını bana karşı kaldırıyordu. Beni parçalamak ve yaralamak için. Bu parçadan nasıl nefret ediyordum. Ne kadar zordu birazcık sevgi ve yakınlık için onu da hesaba katmak zorunda olmak. Daha önceki gibi iğrenç, birçok kez gibi gözlerimi kapatıyordum ve o almak istediği şeyi almaya başlayınca ben bedenimden kaçıyordum. Düşüncelerimde diğer kızlarla sinemada, mağazalarda muhteşem, lüzumsuz, ıvır zıvır güzel şeyler alıyordum. Harika kesimli bir binici takımıyla Bo'da, Bologna'da ata biniyordum. Seksiz yaşıyor ve seviyordum. Ve tüm bu zaman boyunca mekanik olarak beklenen sesleri çıkarıyor, hareket ve mimikleri yapıyordum. Fakat gerçekte ben değildim. Yaralı ve çok itinalı bir şekilde bir taksiyle Magda'nın evine geri dönüyordum. Yakında stadı terk edeceğim için seviniyordum. Dağları özleyecektim ve o çok güzel çevresi olan eski şaleyi, bu Haydn'in kitaplarındaki hareketli dünyayı. Okulu ve ilk sevdalılığımın duygularını özleyecektim. Aniden ortaya çıktığındaki nefes kesilmelerini, kıpırtıları, sesini duyduğum zamanki o heyecanı, kaçamak bakışlarımızdaki sevgi ifadesini, sevilenin ben olduğumu, onun tarafından şartsız sevilmeye layık olduğumu bilmek. Fakat şimdi onun yakınlığı beni boğuyor ve sıkıyordu, bana fazla geliyordu artık. Onu istiyordum ve özlüyordum fakat henüz hazır değildim. Ne zaman olabilecektim ki? Hiç normal olabilecek miydim ki? Ya da biraz çılgın veya frijit miydim? 2 gün sonra Paris'ten ayrılıyorduk. Yola çıkmadan önceki son gece hepimiz Lapin Agil Kabaresi'ne gitmiştik. Sanatçılar şarkı söylediğinde tüm seyirciler alkışlıyorlardı. Magda hafif çakır keyifli ve sürekli önemsiz diye bağırıyordu. Ben basit bir yaşam arıyorum, bunu arzuluyorum, istiyorum ama henüz eşitlik olmuyor diye bağırıyordu. O akşam şarkısıyla, alkışlarıyla, gülüşüyle ve ertesi gün Paris'ten ayrılacağımız için ağlamasıyla o biraz çılgın görünüyordu. Biz dağlara geri dönüyorduk. Trende İvo'nun bakışına yakalanıyordum ve kendimi gülümsemeye zorluyordum. Tekerlerin tek düze temposuyla içimden şarkı söylüyordum. Seni seviyorum ve özleyeceğim ama gitmek zorundayım. Seni seviyorum ve özleyeceğim ama gitmek zorundayım. Köşe koltuğunda onun arkamda asılı duran ve muazzam hoş kokan mantosuna yaslanıp uyumadan önce gözlerim yaşlarla doluyordu. Yorgundum ve altüst olmuştum. Paris geride arkamda kalıyordu ve onunla Paris'teki ilk tiyatro gecemdi. Çılgınca sevinmiştim bu geziye, fakat sonra beni iyice soğutmuştu bu. Zira her zaman ve her yerde Ivo vardı. Direktifleri ve beklentileriyle, her şeyi örten ve bana ağırlık veren istekleriyle. Herkesin ona nasıl bayıldığını görüyordum. Bu arada hayretle genel kültür ve tarih hakkında ne kadar az şey bildiğimin farkına varıyordum. Bir hafta daha okula gidiyordum. Hüzünlü bir haftaydı ve sonra Gastad'daki son gecemi geçiriyordum. 11. Neuchâtel'deki ticaret okulu dünyaca ünlüydü. Ben ve annem trenle oraya gidiyorduk. Trenler bana genellikle büyük babamı ve onunla geçirdiğim yaşamımın en güzel yılını hatırlatıyordu. O zamanları düşünmek beni hüzünlendiriyordu. Dolayısıyla o hatıraları kafamdan atıyordum. Neuchâtel diyordu annem ve ben okyanusu, küçük şehri, etkileyici şatoyu, eski surları görüyordum. Güzel görünüyor diyordum ilgisizce. Hala daha yanılmaktan korkuyordum. Şehre giden geniş caddeden aşağı iniyorduk. Şatoya götüren tepeyi tırmanıyorduk ve nihayet Rujende Hochberg'e, benim yeni yuvamın bulunduğu yere ulaşıyorduk. Yüksekçe bir binaydı ve bana bakacak olan evde kalmış iki bayan dik dik bakıyorlardı. Prusyalıydılar. Uzun siyah giysilere bürünmüş ve sarkık boğazları ince pliseli süs ve siyah kadife şerit derle sıkıştırılmıştı. Sanki kurumuş deriyi bir arada tutuyor ve hindiye olan benzerliklerini biraz olsun azaltıyor gibiydi. İçlerinden birinin bir peruk taktığını fark ettim hemen. Bir peruk! Kaybedecek olsa ne olur acaba? Bizi salona götürüyorlardı. Ağır kadife perdeli, abartılı kabartmalı, yeşil kadife koltuklarıyla fazla tıka basa doldurulmuş, etkisi bırakan o odaya. Annemin sert bakışları altında orada taş gibi oturuyor ve iyi bir etki bırakmaya çalışıyordum. Benim odama götürüldük. İçinde tüm seslerin boğularak yankılandığı yüksek karanlık bir odaydı. Annem onlara, sorumluluk sahibi yaşça benden büyük olan nişanlımın 3 haftada bir beni ziyarete geleceğini açıkladıktan sonra benden ayrılıyordu. Biz vedalaşmak için birbirimizi öpüyorduk ve annem beni neredeyse göğsüne bastırıyordu. Ben saat 5'ten 7'ye kadar odamda oturuyordum. Bir ömür gibi sürdü bu. Yemek zamanını duyuran zil çalıyordu ve ben yemek salonuna iniyordum. Orada çoktan 2 yaşlı kadın, bir ihtiyar adam ve benim yaşlarımda 6 kız bekliyorlardı. İri yapılı bir kız küstahça sırıtıyordu. Kızlardan ikisi çok güzeldiler, gerisiyle pek ilgilenmiyordum. Oturuyorduk. Mademoiselle Clara çorbaları, Mademoiselle Agathe bir sonrakini servis yapıyordu ve son akşam tatlıyı kimin servis yaptığına dair küçük bir hesaplaşmadan sonra Mademoiselle Clara hizmet etmeye karar veriyordu. Şişmanca ve yüzü sivilce dolu bir kız yemekleri içeri getiriyordu ve daha sonra da tekrar gelip tabakları topluyordu. O ev idaresi stajını eski İsviçre'de yapıyordu. Ona imrenmiyordum ve mutfak personeliyle görüşmenin onaylanmadığı hususunda aydınlatılıyordum. İhtiyar adamın dişleri yerken tıkırdıyordu. İri gövdeli kız benim bakışlarımı yakalıyordu bakışlarıyla. Dalga geçer bir şekilde onu işaret ediyor ve sanki her an yemeğini püskürecekmiş gibi yapıyordu. Ben bakışlarımı kaçırıyordum. Mademoiselle Clara beni herkese tanıtıyordu. Sırıtan kız Violette benim dikkatimi bir bayana yönlendirdi. Kadın topuzundan bir iğne çıkarıp çaktırmadan dişlerini temizlemeye başlıyordu. Ben de Violette'e bir bakış fırlatıyordum ve ikimiz de gülmemek için kendimizi zor tutuyorduk. Yemekteki bu sessizlik beni huzursuz ediyordu. Daha sonra kızlar beni odalarına çağırıyorlardı. Biz birbirimize daha da yakınlaşıyorduk. Benden başka bir kız daha yeni gelmişti ve Violette bana tüm erkeklerin onun peşinde olduğunu, bu nedenle de son kaldığı yerden ayrıldığını ve burada deneme süresi için bulunduğunu bildiriyordu. Oldukça cüretkâr dekoltesi olan bir bluz giyiyordu ve bu Mademoiselle Clara'nın onu çağırmasına ve baş başa konuşmalarına sebep oluyordu. O andan itibaren de o sadece çenesine kadar düğmelenebilen bluzlar giyiyordu. Okulun fevkalade bir ünü ve çok iyi öğretim kadrosu vardı. Zor işler dönemi başlıyordu. Stenografi, iş mektupları, muhasebe ve tüm bunlar Fransızca olarak. Konular çok sıkıcıydı ve ben kendimi zavallı gibi hissediyordum. Çünkü hemen hemen öğrencilerin hepsi firma ve iş yeri sahiplerinin çocuklarıydılar. Burada neden bahsedildiğini ve nasıl bir yol izleyeceklerini biliyorlardı. Benim için her şey Çinceydi. Birçok geceler uyanık kalıyor ve rakamlarla hokkabazlık yapıyordum.
Ayrım sonu.